Bilim hayattır. Efendim, hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Bizler, program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetmenimiz Koray Kırkar ve ben Tugay Keşt, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Efendim, şöyle bir etrafımıza baktığımızda gördüğümüz her şey malzeme biliminin bir konusu. İşte biz de bugün hayatımızla iç içe olan malzeme bilimini ve mühendisliğini, nanoteknoloji uygulamalarını ve çalışma alanlarını konuşacağız. Şu anda da stüdyomuzda bu konularda bilgi almak üzere akademisyen bir çiftimiz var. Çankaya Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın İlkay Kalay ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Eren Kalay. Efendim hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Teşekkürler.
İlkay Hocam, ilk soruyu size yöneltmek istiyorum. Malzeme bilimi ve mühendisliği nedir?
Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi aslında etrafımıza baktığımız zaman gördüğümüz her şey malzeme. Kullandığımız cep telefonundan, dinlediğimiz radyoya, çocuklarımızın oyuncaklarından, giydiğimiz kıyafetlere kadar birçok farklı malzeme türüyle her gün karşı karşıyayız. Aslında bu anlamda da malzeme bilimi ve mühendisliği hayatımızla, güncel hayatımızda çok iç içe olan bir bilim ve mühendislik dalı. Malzeme biliminin amacına bakarsak eğer, hayatımızı daha keyifli, daha konforlu, daha güvenli hale getirmek için yeni ürünlerin ve teknolojilerin üretilmesinde ya var olan malzemeleri kullanırız ya da yeni ihtiyaçlarımız için yeni malzemeler dizayn ederiz. Aslında bu malzeme biliminin temel amacıdır. Tabii bir de mühendislik kısmı var. Malzeme bilimi ne kadar atomik moleküler boyuttan en son mühendislik tasarımına kadar bütün malzemenin özelliklerini inceleyip kimyasal, fiziksel, elektriksel, mekaniksel inceliyorsa mühendislik kısmı da bunları kullanabileceğimiz son ürünlere, mühendislik ürünlerine dönüştürüyor. Ve bu anlamda da birçok bilim dalı ve mühendislik dalıyla da ortaklaşa çalışan disiplinler arası bir bölüm olarak ya da bir bilim ve mühendislik dalı olarak tanımlayabiliriz malzemeyi.
Eren Hocam. Evet. Büyüklerimizin böyle tabirleri vardır ya, eşyanın bir tabiatı vardır derler örneğin. Malzemenin de bir tabiatı var mıdır?
Aslında gerçekten öyle. Hani öyle güzel bir söz var, eşyanın tabiatı vardır diye. Yani vurgulanmak istenen ateş yanar, su akar, doğası gereği davranır eşyalar. Malzemeler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Düşündüğümüzde metaller elektriği iletir. İşte seramik ya da cam malzemeler kırılgandır. Kıyafetlerimiz genelde polimer bazlıdır, hani yanarlar. Fakat malzeme mühendisinin bir güzel tarafı da şu, bu tabiata karşı teknolojiler ve malzemeler geliştirir. Yani örnek vermek gerekirse mesela cam kırılır dedim ama şu an mesela malzeme mühendisliğinde çalışılan konulardan bir tanesi kırılmaz camlar. Hem güvenlik açısından hem işte polislerin kullandığı camları düşünürseniz onların kırılmaması gerekiyor ve bu malzeme mühendisliğinin geliştirdiği bir teknoloji. Ya da yanmaz polimerler var. Hani bizim gözlemimiz aslında polimerin tabiatı yanmasıdır ateşe tutuşturulduğu zaman. Fakat tutuşması çok geciken yanmaya çok dirençli polimer malzemeler var. Bunu yine itfaiyeciler, polisler, güvenlik görevlileri çok sık kullanıyorlar. Ya da metallerden örnek verirsek alüminyumu düşünürseniz, hani alüminyum folyo olarak düşünün mesela. Mutfakta kullandığımız oldukça yumuşak, zayıf bir malzemedir. Fakat malzemeciler bunun biraz önce İlkay Hocam da bahsetti. Atomik moleküler yapısını değiştirerek öyle bir hale getiriyorlar ki biz aynı alüminyumu savaş uçakları dahil bütün uçaklarda kullanıyoruz. Şu an uçaklar alüminyum, içinde %4 bakır, özel bir alaşımdır. O %4 bakır bütün bu şeyi değiştirir. Alüminyumun çelik kadar güçlü yapar ve çok daha hafif bir malzeme olduğu için de biz onu uçaklarda kullanırız. Yani tabiatı var, fakat malzeme mühendisleri aslında o tabiata karşı onu değiştirmek için çözümler üretiyorlar.
İlkay Hoca biraz önce yeni malzemelerin geliştirilmesi ve dizaynından bahsetti. Bu bağlamda özellikle 2000'li yılların başından beri nanoteknolojiyi de çok sık duyuyoruz. Evet. Malzemede nanoteknoloji çalışmaları yapılıyor mu?
Evet, aslında çok güzel bir soru. Belki nanoyu tarif ederek başlamak lazım. Nano aslında bir birim. Aynı metre gibi, desimetre gibi. Saç telinizin 80'de biri nano. Tırnağınızın bir saniyede uzama miktarı. Çok ufak bir birim. Şimdi dediğiniz gibi 2000'lerin başından beri biz bu seviyelerde artık cihazlar yapmaya başladık. Nano teknolojinin önemli olmasının bir sebebi artık o çipler, bilgisayarlarında kullanılan çipler, ufak robotlar, ufak dişiler gibi düşünün. Bunlar çok küçük seviyelerde. Yani saç telinize onlarca yerleştirebilecek seviyede teknolojiye sahibiz ve çok küçük ölçeklerde yapabiliyoruz. Nanoteknolojinin önemli olmasının, özellikle malzeme için önemli olmasının diğer bir sebebi de nanoya doğru gittikçe bizim bildiğimiz fizik, kimya, biyoloji derslerde anlatılan biraz değişmeye başlıyor. Aslında değişmiyor da biz onu yeni o şekilde algılamaya başladık. Mesela çok basit bir örnek vereyim. 1 gram altın 1062 derecede ergir. Yani katıdan sıvıya geçer. Şimdi biz biliyoruz ki bu aslında kütleden bağımsızdır. Yani 1 ton altın da 1062 derecede ergir. 1 kilogram altın da 1062 derecede ergir. Fakat 5 nanometre küp altın 80 derecede ergimeye başlıyor. 1 nanometre küp altın daha da düşük sıcaklıklarda ergimeye başlıyor. Biz biliriz ki altının rengi sarıdır. 5 nanometre küp altın yeşildir. 3 nanometre küp altın kırmızıdır. Renk değiştirmeye başlıyor. Bunun gibi bildiğimiz işte ısıydı, manyetik özelliklerdi, elektrik özelliklerdi, nanoya doğru farklılaşmaya başlıyor.
Peki hocam, malzemelerin nanometre seviyesinde üretilmesi ne gibi yenilikler doğurdu?
Günlük hayatta karşımıza çıkan özellikler, nanometre seviyesinde ürettiğinizde malzemeler farklılaşmaya başlıyor. Bu da yepyeni bir bilim dalı doğuruyor aslında ve o konuda da son yıllarda çok fazla çalışmalar var. Bunu da ilk değinenlerden biri Richard Feynman, aslında ünlü bir fizikçi Richard Feynman. 1960'larda hatta çok da ünlü bir sözü var, "There is plenty of room at the bottom" diye, aşağıda da çok yer var şeklinde bir konuşması var Richard Feynman'ın. Medyayı çağırıyor, gazetecileri çağırıyor. Sene 1960'lar, Amerika Ay'a gitmek üzere, araştırma bütçesinin büyük kısmını uzay araştırmalarına harcıyor. Richard Feynman biraz da renkli bir kişilik, buna biraz bozuluyor. Çünkü kendisi katı hal fizikçisi. Bu nanoteknoloji aslında uğraştığımız konuların her biri katı hal fiziği ve onun o zamanlarda bunun çok önemli bir konu haline geleceğini söyleyip bir basın bildirisi düzenliyor. İşte o basın bildirisi oldukça ilginç aslında. İki tane ödül koyuyor bu nanoteknolojiye dikkat çekmek için. Diyor ki işte 25 mikrondan küçük bir elektrik motor yapana, bir de bir kitabın sayfasını çok küçük yazıp elektron mikroskobunda okunur hale getirene ödül vereceğim diyor. Dikkat çekmek için. Nanoteknoloji, bunlar ilk çalışmalarıdır. Bir tanesi bir sene sonra oluyor hemen. Caltech'ten bir mühendis. Saç deli boyutunda bir elektrik motor yapıyor çalışan. $1000 alıyor ilk ödülü. Diğeri de Paul Newman diye bir bilim adamı. 1982'de İki Şehrin Hikayesi, Charles Dickens'ın kitabının bir sayfasını şeye yazıyor. Çok küçük olarak elektron mikroskobunda okunacak şekilde yazıyor. O da ikinci ödül alıyor. Bununla beraber bu nanoteknoloji çalışmaları çok basında da yer bulup önem kazanmaya başlıyor. İşte o günden bugüne birçok malzemede, aklınıza gelebilecek neredeyse tüm malzeme türlerinde nano seviyelerde üretip yepyeni özellikler kazandırılmaya başlıyor malzeme mühendisleri.
Ve Eren hocamın da dediği gibi nano teknoloji oldukça gelişmekte ve hala da devam etmekte bu gelişmeler. Yani biz nano boyutta baktığımız zaman aslında bir nanometre bir 10^-9 metreye karşılık gelmekte. Yani çok küçük bir birimden bahsediyoruz. Ve bu anlamda tabii bir de örneğin bir metre küple başlayıp da onu bir nanometre küplük küçük küçük küplere böldüğünüz zaman inanılmaz derecede yüzey alanını artırmış oluyorsunuz. Yüzey alanının artması tabii malzemenin özelliklerinin de çok ütopik olmasına da sebebiyet verebiliyor. Yani özellikleri de inanılmaz derecede arttırmış ve değiştirmiş oluyorsunuz. Bu özellikler elektriksel olabilir, manyetik olabilir, mekanik olabilir. O nedenle aslında nanoteknoloji oldukça önemli, özellikle malzeme evet, çalışmaları
yani
adına.
Yani bildiğimiz özellikler değişmeye başlıyor. İlkay Hoca'nın dediği gibi mesela bunların en önemlisi de yüzey alanı. Bir küp şeker düşünün. O küp şekeri hacmini aynı tutup pudra şekeri yaptığınızda yüzey alanı çok fazla artıyor. Ve bu birçok özelliği değiştiriyor. Mesela nülüfer efekti diye bir şey var nanoteknolojide. Nülüfer yaprağını ıslatamıyorsunuz. Nülüfer yaprağını suya sokup çıkarın, kupkuru çıkıyor. Bu internette videolar dönüyor. İşte bal döküyorlar nülüfer yaprağına, su gibi akıp gidiyor. Bir sürü ıslatamıyorsunuz. Çünkü nülüfer yaprağının yüzeyinde on binlerce, yüz binlerce hatta nano parçacık var. Aslında su nülüferin yaprağına hiç ulaşamıyor bile. O nano parçacıklara asılı kalıyor. Mesela bilim adamı adamları, ki bizim bölümümüzde de İlkay Hocaların üniversitesinin bölümünde de bu tür çalışmalar var. Nilüfer yaprağına bakıp doğayı taklit etmeye çalışmışlar. Mesela bu da aslında malzemenin önemli çalışmalarından bir tanesi. Biomimikri, doğayı taklit etmek. Yani doğada herhangi bir canlının yaptığı davranışı malzemelere uyarlamak. Nilüfer'e bakıp da ıslanmayan cam düşünmüşler, ıslanmayan kıyafet düşünmüşler. Mantık yine aynı. Mesela camın yüzeyini nano parçacıklarla kaplıyoruz. Çinko oksit nano parçacıklar, 5-10 nanometre. Su döküldüğünde üzerine su zıplayıp yüzeyinden uzaklaşıyor. Hidrofobik bir yüzey yaratmış oluyoruz. Ve hem bu nanoteknolojiye güzel bir örnek aslında, hem de biomimikriye, yani doğayı taklit etmeye bu konuda da çok fazla çalışmalar devam ediyor.
Yani bu teknolojiyle bilime nano bir perspektiften bakıyoruz da diyebiliriz belki.
Aslında nano science.
Yani aslında nano bilim. Tabii sadece malzeme değil. Nano sizin bilim. De başta belirttiğiniz gibi tıpta var. Elektrik elektronik mühendisliğinde var. Malzemede var. İnşaat alanında var. Birçok alanda, fizik, kimya, temel bilimlerde, biyolojide nanoteknoloji oldukça önemli bir konu haline gelmiş durumda.
Peki işin bilimsel yönünden bahsettik. Ben biraz da akademik eğitim tarafından bahsetmek istiyorum. Hocam, malzeme bölümünü bitiren öğrenciler hangi alanlarda çalışabiliyorlar?
Malzeme bilimi mühendisliği, biraz önce de tanımladık Eren Hocam'la birlikte, çok geniş bir alana hitap etmekte. Yani her şey malzeme, etrafımızda gördüğümüz, o yüzden de malzemenin birçok çalışma alanı da var. Bunlar neler olabilir? Aslında yani madenden çıkarılması, onun işlenmesiyle başlayan bir süreç var. O yüzden döküm ve üretim aşamalarından tutun da döküm yerleri, döküm işletmelerinden işte savunma sanayine kadar, Ar-Ge merkezlerinden birçok farklı alana kadar, biyomedikal anlamda da birçok farklı iş potansiyeline sahip bir mühendislik ve bilim dalı malzeme. O nedenle öğrencilerimiz mezun oldukları zaman hem akademik anlamda araştırma ve geliştirme üzerinden devam edebilirler, ya da bu dediğim sektörlerde mutlaka kendilerine uygun, istedikleri, hedeflerine sahip olabilecekleri güzel bir iş bulabilirler.
Ki biz öğrencilerimizden özellikle de aslında girişimci olmalarını bekliyoruz. Yani kendi işlerini kurmalarını. Malzeme yine o anlamda oldukça güçlü bir bilim dalı ve mühendislik. Birçok üniversitede öğrenciler kendi şirketlerini, kendi startuplarını kurabiliyorlar malzeme üzerine. Ki bunun birçok örneği de var. Mesela bizim bölümümüzde bir grup öğrenci nanoteknoloji üzerinde nanotel kullanarak çok düşük voltajlarda ısınabilen malzemeler ürettiler, ki bu mesela askerler için çok önemli. Eldivenini şu an içine yerleştiriyorlar ve bir pille o şey sıcaklık çok yüksek derecelere çıkartılabiliyor. Bunu da şu an bir firmaya çevirmiş durumdalar ve yurt dışına bile ihracat yapıyorlar. Hani bu manada bunun çok örneği var. Nanoteknoloji ve malzeme bilimi bu anlamda girişimcilik özelinde de çok önemli öğrenciler için.
Peki biraz klişe bir soru olacak aslında ama birer malzeme bilimci olarak size bu soruyu yine de sormak istiyorum. Hocam, bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 malzeme ne olurdu?
Beraber söyleyelim değil mi? Ne olurdu?
Evet.
İlki...
Yani şey yapabilirdik, eğer ağırlık kaldırabiliyorsak bir güneş paneli alıp enerji ihtiyacımızı karşılayabilirdik.
Enerji ihtiyacını değil mi? Evet. Güneşten karşılayabiliriz.
Başka bir şöyle paslanmaz çelik bir herhalde bir
metal
bıçak alıp.
Metal vazgeçilmez malzemelerden biridir her anlamda değil mi? Metal bir bıçak.
Paslanmaz çelik bir bıçak olabilir. Evet,
bir şey olabilir.
Hem barınma hem
bir de belki vazgeçilmez malzememiz
için.
Şey kibrit. Ahşap bir malzeme değil mi? Orada yemek yapabilmek için, ateş yakabilmek için herhalde vazgeçilmez bir şeydir. Bilmiyorum, İlka Hoca başka bir şey eklemek ister
yani
miydi?
Yani ne olabilir başka, ateş kalıcı olsun diye belki bir büyüteç ya da ayna götürüp direkt oradan
onu da güneşten sağlayıp.
Evet evet, onu da güneşten sağlayıp enerji kaynağı ateş yakabiliriz yemek ve barınma adına.
Evet.
Herhalde bunlar olurdu.
Çankaya Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın İlkay Kalay ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Eren Kalay'la malzeme bilimini ve nanoteknoloji uygulamalarını konuştuk. Efendim, verdiğiniz bilgiler ve değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Biz de çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi.
Sokak röportajları.
Giyilebilir ısıtıcı mı? Duymadım.
Termal olarak duydum. Termal kıyafetleri duydum.
Giyilebilir ısıtıcı. Duymadım.
Tarzan'ın falan giydiği şeyler varmış. Termal. İçinde böyle mekanizma var. Hatta ayak altına bile konulanları olurmuş.
Şu anda bildiğim kadarıyla sadece ceketler için yapılan bir mekanizma var. Geri kalan kıyafetler için böyle bir tasarım vesaire var mı bilmiyorum.
Soğuk havalarda spor yaparken altımıza giyiyoruz.
Şimdi de stüdyomuzda malzeme biliminin hayattaki uygulama alanlarından nano malzemeleri, bunların üretilebilme koşullarını ve nanoteknolojinin giyilebilir alanlardaki uygulamalarını konuşacağımız bir konuğumuz var. Nanovatif malzeme teknolojileri uzmanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın Doğa Doğanay. Hoş geldiniz Sayın Doğanay.
Hoş bulduk.
İlk önce biraz genel ve kısa cevap istediğim bir soruyla başlamak istiyorum. Nanoteknoloji nedir ve nano malzeme dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor?
Nanoteknoloji, nano malzemelerin kullanıldığı bir teknoloji tanımıdır. Nano malzemeler ise normal malzemelerde olduğu gibi en boy ve yüksekliğe sahiptir. Fakat bir malzemeyi nano malzeme olarak tanımlayabilmemiz için en az bir ölçütünün, enin, boyun veya yüksekliğinin 100 nanometrenin altında olması gerekir.
Bu kadar küçük boyutlarda olan nano malzemelerin üretilebilme koşulları neler?
Nano malzeme üretimi aslında iki yaklaşıma sahiptir. Bir tanesi parçadan bütüne, diğeri bütünden parçaya. Parçadan bütüne uygulamada, üretimde büyük parçaları küçülterek nano boyutlara indirirsiniz. Bütünden parçaya gittiğimizde ise atomlardan başlayarak nano boyuta ulaştıracak şekilde malzemeleri üretirsiniz. Fakat üretimde dikkat etmeniz gereken normal malzemelerden çok daha fazla parametre vardır. Benim çalışma konum en azından, mesela beherin bir kirliliği veya temizliği olması bile nano malzemeyi üretip üretmemenizde çok önemli bir etkendir.
Hangi konularda daha hassas yaklaşılması gerekiyor? Etrafın, ortamın temizliği ya da hangi malzemeden bu nano malzeme üretiliyorsa ona yaklaşım konusunda mı? Neyi kastediyoruz?
Evet, aslında ortamın temizliğinden kullanılan kimyasalların saflığına kadar, işte kullanılan beherlerin temizliğine kadar her şey çok etkili. Aslında iki farklı yaklaşım vardır nano malzemenin üretilmesinde: parçadan bütüne ve bütünden parçaya. Genel benim uzmanlık alanım parçadan bütüne doğru üretim yöntemidir ve kimyasal yollarla yapılan üretim yöntemidir. Aslında atomlardan başlayarak bunları dizilimlerini manipüle ederek istediğimiz şekilde geometride parça üretebiliyoruz.
Peki nanoteknolojinin giyilebilir alanlarda da uygulandığını biliyoruz. Bize bu alanlardan örnekler verebilir misiniz? Bir de zannediyorum sizin de bir çalışmanız var, giyilebilir ısıtıcılar. Biraz da ondan bilgi almak istiyorum.
Evet, aslında nanoteknoloji, yani nano malzemelerin kullanılması teknolojide pek çok şeyi değiştirdi. Çünkü nano boyuta indiğimiz zaman malzemenin bazı özellikleri değiştirilebiliyor. Yine elektronik tekstillerde, yani giyilebilir teknoloji dediğimiz noktalarda da sıklıkla kullanılıyor. Bunlar işte iletken kumaşların yapılması, antibakteriyel kumaşların yapılması ya da ışık yayan diyot şeklinde kumaşların geliştirilmesinde nanoteknoloji sıklıkla kullanılmaya başladı. Fakat sektöre, yani henüz pazara girmiş elle tutulur bir ürün yok. Daha fazla Ar-Ge üzerine yoğunlaşılmış. Fakat önümüzdeki 10 yıl içinde daha fazla ürünü görüp kullanabileceğimizi düşünüyorum.
Sizin çalışmanıza gelirsek?
Bizim çalışmamız aslında 2015 yılında başlıyor. Laboratuvarda geliştirdiğimiz gümüş nanotellerin, bunlar saç telinin 2000'de biri kalınlığında malzemeler, değişik yüzeylere kapladığımızda uygulanan doğru akım altında ısındığını keşfettik. Daha sonra bu keşif bizi bu malzemeleri kumaşa kapladığımızda kumaşları da ısınabileceği öngörüsüne götürdü. O noktadan devam ederek bu malzemeleri çeşitli yöntemlerle kumaş yüzeylerine kapladık. Uyguladığımız doğru akım altında gerçekten de verimli bir şekilde kumaşları ısıtabildiğimizi gözlemledik. Bunu daha eski elektrikli battaniyelere benzetebiliriz. Fakat elektrikli battaniyelerde kalın kablolar kullanılırken biz nano malzeme kullanıyoruz. Bu da ısınmanın daha az güç tüketimiyle olmasını sağlıyor. Daha güvenli yapıyor. Kablonun kırılması gibi bir özelliği yok. Kumaşın hiçbir özelliğini bozmuyor. Yani hem kumaşın tüm özelliklerini kullanıyoruz hem de rengini bile değiştirmeden, hiçbir özelliğini değiştirmeden ısınabilir hale getiriyoruz.
Peki güç kaynağı olarak ne kullanıyorsunuz?
Güç kaynağı olarak powerbank kullanılıyor. normal telefonu şarj ederken kullandığınız power bank'i kumaşa bağlarsanız aynı şekilde ısınabiliyor.
Zannediyorum akımın düşük olması sebebiyle evet. de büyük bir tehlike riski çok daha aza inmiş oluyor. Elektrikli battaniyelere göre özellikle.
Tabii. Elektrikli battaniyeler şehir şebekesinden aldığı elektriği kullandığı için çarpılma riski yüksek. Fakat bu power banklerde çıkan akım çok düşük olduğu için sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir çarpılma riski yaratmıyor.
Peki bu kıyafetlerin yıkanması o zaman nasıl oluyor? Bu devreler ya da bu bahsettiğiniz nanoteller zarar görmüyor mu?
Aslında bu çok güzel bir soru. Şu an tüm giyilebilir teknoloji sadece nano boyutta değil, diğer malzemelerin kullanılarak da üretilen giyilebilir teknolojinin en önemli çözülmesi gereken problemlerinden biri yıkama dirençlerinin arttırılması. Bunun için de biz üzerine koruyucu kaplama kullanarak çözüyoruz. 20 yıkamaya kadar kumaşlar ısıtıcı özelliğini koruyabiliyor.
Peki bu nano boyutlarda elde edilen tellerle beraber üretilen kıyafetlerin maliyeti ne boyutlarda?
Şimdi gümüş dediğimiz zaman ilk akla aslında maliyet geliyor haklı olarak. Fakat çok az bir malzeme kullanıyoruz. Bu yine nano teknolojinin getirdiği bir avantaj. 1 metrekare kumaşı 1 gram civarında gümüşle kaplıyoruz. 1 gram gümüşün de saf gümüşün fiyatı değişmekle birlikte 2 ve 3 lira arasında. Yani aslında kumaşa 2 veya 3, 1 metrekare kumaşa 2 veya 3 lira bir ekle ısıtıcı da hale getirilebiliyor.
Peki son olarak da siz nanoteknolojinin geleceğini ya da sizin alanınızla birlikte giyilebilir alanlarda uygulamalarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Aslında nanoteknoloji daha önce de dediğim gibi normal yani nano malzemeler normal malzemelere göre çok fazla avantaj sunuyor. Fakat tabii bazı dezavantajları da var, çözülmesi gereken bazı problemleri. İşte onları tüm dünya çözmeye çalışıyor. Bu problemlerin ben çözülebileceğini öngörüyorum. Bazı çekincelerin de kaldırılabileceğini öngörüyorum. Bu da yani hayatımıza çok fazla gireceğini aslında çıkarımı.
Nanovatif malzeme teknolojileri uzmanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Sayın Doğa Doğanay'la birlikte nano malzemeleri, üretilebilme koşullarını ve nanoteknolojinin giyilebilir alanlardaki uygulamalarından bahsettik. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkürler.
Rica ederim. Beni çağırdığınız için ben teşekkür ediyorum.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında bugün de yine önemli bir konuyu birbirinden değerli konuklarımızla konuştuk. Bir sonraki programımızda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Bilim Hayattır.